Ayrım 4.
Daha sonra ne yaptığımı size söylemeyeceğim. O günlerde bir yaramazlık yapmıştım da. Önemsiz bir suçtu aslına bakarsanız. Ama büyük annem bir sabah benim yanıma gitmemi istedi. Gözleri görmediğinden, bana gerektiği şekilde bakamayacağından, peşimden koşup beni denetleyemeyeceğinden dem vurdu. Bu yüzden bir kolaylık bulmuştu. Ben büyüyesiye dek hep eteğine iğneli durumda kalacaktım. İlk günlerde çok ağrıma gitti bu durum. El işi el işi yaparken, ders çalışıp kitap okurken kendisinden bir adım bile uzaklaşma fırsatım olmuyordu. Birinde babuşkamı aldatmak yoluna saptım. Yerime hizmetçimiz Fekla'yı oturttum. Kulakları duymayan bir kadıncağızdı Fekla. Kadın benim oturduğum sandalyeye oturdu. Babuşkam koltuğunda tatlı tatlı uyurken bitişik komşumuzdaki bir arkadaşımın yanına gittim. Ama sonu kötü oldu. Babuşkam uyandığı zaman yanında benim oturduğumu sanmış. Fekla'ya bir şey sormuş. Kadıncağız ninemin konuştuğunu görüyor ama kulağı duymadığı için yanıt veremiyormuş tabii. Sonunda başka bir çare bulamayınca kadıncağız iğneyi ninemin eteğinden çıkardığı gibi Selamet'i mutfağa kaçmakta bulmuş. Nastenka burada susarak kahkahalar atmaya koyuldu. Tabii ben de ona katılmak durumunda kaldım. Ama ben gülmeye koyulunca Nastenka sustu. Durun rica ederim. Babuşkanla alay etmeyin ne olur. Ben olayın komikliğine gülüyorum. Elden ne gelir, babuşkan böyleydi işte. Ama ben yine de severim kendisini. O gün yediğim zılkıtı yaşamım boyunca unutamayacağım. Beni yeniden yerime oturttular. Sıkıysa kımılda bakalım. Bir dakika, az kalsın şunu söylemeyi unutuyordum. Bizim, daha doğrusu ninemin bir evi vardı. Canım ev dediysem minicik, üç pencereli, ahşap, en azından ninem kadar yaşlı bir evdi bu. Bunun bir de tavan arası vardı tabii. Oraya yeni bir kiracı taşındığı zaman... O halde eski bir kiracı da vardı. Tabii vardı. Hem de öyle bir kiracı ki sizden de çok daha iyi susmasını becerirdi. Gerçekten ağzını açmazdı. Yüce bir yaşlıcağızdı. Kupkuru, dilsiz, kör, topal biriydi. Artık daha çok yaşaması olanak dışıydı. Öyle ki sonunda yaşamını tamamlayıp bir gün bu dünyadan göçüverdi. Bu durumda bize yeni bir kiracı gerekmişti. Kiracı olmadan yapamazdık. Çünkü ninemin dul maaşı bir tutan bir şeydi. Yeni kiracımız da tersine genç biriydi. Buralı değildi tabii, taşralı bir adamdı. Pazarlık etmediği için ninem odayı derhal ona kiraladı. Sonra da... Nastenka, yeni kiracımız nasıl, genç mi, yaşlı mı? Diye bana sordu. Şöyle babuşka... Yalan söylemek istemiyordum kendisine. Çok genç sayılmaz ama yaşlı da denemez.
Kılık kıyafeti düzgün mü bari?
Evet babuşka, oldukça düzgün.
Peki yakışıklı mı?
Yine yalan söylemedim nineme. Evet yakışıklı dedim. Ninem dırdır etmeye koyuldu.
Hay Tanrı'nın cezası. Kızım sen şimdi beni iyi dinle. Ben şimdi bu sözleri sana bu adama gönül vermemen için söylüyorum. Ne günlere kaldık Tanrım. Odayı kiralıyor diye nereden geldiği, nereye gittiği belli olmayan bir adamı ister istemez sevimli buluyoruz. Sevimli ve tehlikeli. Eskiden benim zamanımda böyle miydi ya? Evet, evet. Benim günümde hiç böyle değildi.
Ninemin her sözünün sonu kesinlikle eski günlere bağlanırdı zaten. Hep böyle olurdu bu. Geçmiş zamanlarda o çok ama çok gençmiş. Güneş dünyayı eskiden daha çok aydınlatır ısıtırmış. Onun çağında her şey daha iyi daha güzelmiş. Süt bile çabucak kesilmezmiş onun gençlik döneminde. Yani sözün kısası her şey ama her şey çok iyiymiş o zamanlar. Bu konuşmalar sırasında ben oturduğum yerde sessiz soluksuz duruyordum. Ama babuşkam kiracımız yakışıklı mı, üstelik genç mi diye sormakla beni bu konuda kendisi uyarıyor. Hatta kışkırtıyor diye aklımın ucundan şöyle bir geçiriyordum. Bu bir oldu, iki oldu. Sonra çorap ördüğüm sırada ilmikleri sayarken unuttum gitti. Derken bir sabah kiracımız odamıza girdi. Ve odasına ninemin kendisine verdiği sözü anımsatarak yeni kağıt kaplatmamızı rica etti. Söz sizi açtı, döndü dolandı. Babuşkam da böyle çene çatlatmaya kurban olur. Sonunda bana bir iş buyurdu.
Nastenka, git de odamdan şalımı al buraya getir, dedi.
O anda hiç düşünmeden ayağa fırladım. Böylesi zamanlarda korkunç derecede ona öfke duyardım. Ama bu arada eteğine iğneli olduğumu da unutuvermişti. O anda kiracı durumu görmesin diye toplu iğneyi çaktırmadan usulca çıkaracağım yerde ileriye atılırken eteğimi öyle şiddetle çekmişim ki babuşkanın koltuğu kaymaya başladı o dakikada. Yüzüm alı al moru mor olmuştu. Bir an için durdum. Olduğum yere çakılı kaldım. Hemen de gözlerimden yaşlar boşandı. O dakikalarda öylesine üzülmüştüm ki hiç düşünmeden yaşamıma son verebilirdim. Kiracı her şeyi görmüş ve anlamıştı. Babuşka bana
hadi canım daha ne bekliyorsun gitsene
diye bağırdı üstelik. Onun söylediğini yapmamı istemesi üzerine iyice boşanıp sel gibi yaşlar dökerek hüngür hüngür ağlamaya başladım yeniden. Öyle utanmış, öyle aşağılanmıştım ki. Kiracı kendisinden gerçekten utanıp sıkıldığının ayırdına varınca hiç durmadı. Derhal hoşça kalın diyerek çekip gitti. O günden sonra koridorlarda bir gürültü duymayayım. Canlı olmaktan çıkar, ölüp ölüp dirilirim. Küçücük bir patırtı bana fenalıklar geçirtmeye, baygınlıklar getirtmeye yeter de artar bile. Ama sonunda kolayını buldum. Kiracı geliyor bahanesiyle usulcacık eteğimdeki iğneyi yerinden çıkarıp bir kenara koyuyordum. Ama böyle düşündüğüm ve eyleme geçtiğim zamanlarda hep yanılıyordum. Çünkü gelen kiracımız olmuyordu. Aradan 15 gün kadar bir zaman geçti. Kiracımız bir gün bize Fekla ile haber iletti. Bir yığın Fransızca kitabı bulunuyormuş. Tümü de birbirinden güzel kitaplarmış. Eğer ninenin hoşuna gidecek olursa can sıkıntısından kurtulsun diye diğerlerini de ona yollayabilirmiş. Ninem bu öneriyi sevinerek kabul etti.
Sanırım bunların tümü de iyi kitaplardır Nastenka. İyi olmasalar zaten sana okutmazdım. O çeşit kitaplar sana baya baya şeyler öğretir sonra, dedi.
Söyle bakalım babuşka, bana neler öğretir o dediğin kitaplar?
Ah Nastenkacığım, güzel kızım, nasıl söylesem. O kitaplar genç erkeklerin genç ve güzel kızlara karşı nasıl iki yüzlü davrandıklarını, onları nasıl kandırdıklarını öğretirlerdi. Nasıl kızlara evleneceğim seninle diyerek onları baba evinden alıp sonra da orta yerlerde bırakırlar, işte bunları öğretirlerdi. Ben bu saydığım kitapların pek çoğunu okudum eskiden. O denli güzel yazılmıştır ki sizi her gece uykusuz bırakır. Söyle bakayım bana hangi kitapları yollamış?
Tümü de Walter Scott'ın romanları nineciğim.
Sakın bunda bir numara olmasın. Demek Walter Scott'ın romanları. Kitaplara içlerine iyice bir bak bakalım. Bu kendini bilmezler, bazen oraya aşk pusulası falan sokuştururlar. Pusulaların çoğu zaman yuvası orasıdır.
Hayır nineciğim, baktım işte, cildin içinde de yok.
İyi iyi, tamam öyleyse.
Bu sıkı denetimden sonra Walter Scott'ı okumaya koyulduk. 15 günde bir kısmını, bir ayda da kitapların yarısını okuyup bitirdik. Kiracımız da zavallı bize sürekli kitap gönderip duruyordu. Turgenev'in yapıtlarından birkaçını yolladı. Böylece hiç kitabımız eksilmiyordu. Ben okumaktan büyük bir zevk almaya başlamıştım. Artık o günden sonra bir Çinli prensle ya da peri padişahının beyaz atlı oğluyla evlenmeyi kafamdan silip atmıştım. Sonunda bir gün onunla merdivende yüz yüze geldik. Babuşkan dışarıdan bir şey alıp gelmemi söylemişti. İlkine zınk diye duruverdi. Ben kızarıp bozardım. O da aynı şekilde renklere büründü ama hemen kendini toparlayıp gülmeye başladı. Merhabalaştık. Bilemi sordu. Sonra da
kitapları okuyup bitirdiniz mi?
Diye ekledi. Evet okudum dedim.
En çok hangisi hoşunuza gitti peki?
Başta Ivanhoe, sonra da Turgenev'in kitapları. O günkü konuşmamız bu kadarcıkla sınırlı kaldı. 7-8 gün sonra kiracımıza yine merdivende rastladım. Daha doğrusu yakaladı beni. O gün ninem göndermemişti beni bir yere. Kendim için bir şeyler almaya iniyordum. Saat de 3'e falan gelmişti. O da hep o saatlerde eve ayak basardı. Selam verdi, selamını aldı.
Gün boyu ninenizin yanında kalmaktan sıkılmıyor musunuz?
Niye sordum? Bunu sorunca bir utandım, bir renkten renge girdim ki. Başkalarının durumumun farkına varması oldukça zoruma gitti. Ona hiçbir karşılık vermeksizin yoluma gitmek istedim. Ama bunu başaramadım.
Siz iyi ve alımlı bir kızsınız.
Diye ekledi.
Böyle konuşmak yürekliliğini gösterdiğim için beni bağışlayın ne olur. Güvenin bana. Hep sizin mutluluğunuz, iyiliğiniz için bu sözleri kullanıyorum. Hatta bunu ninenizden fazla istediğimden emin olabilirsiniz. Tanrı aşkına konuşup dertleşecek kiminiz kimseniz yok mu sizin?
Tek bir kişi bile yok. Bir Maşenko vardı ama o da Pişkov'a taşınmıştı.
Birlikte tiyatroya gitmemize ne dersiniz?
Tiyatroya mı? İyi ama ninem ne olacak?
İstemezseniz bir şey çıtlatmayız.
Oh hayır, bunu yapamam diye karşılık verdim. Ben onu aldatacak kızlardan değilim, hoşça kalın. Bana ardından kısa bir
güle güle dedi.
O kadarla da yetindi.
Akşam yemeğinden sonra kalktı, bize geldi. Bir süre oturdu. Nineciğime dostları olup olmadığını sordu. Onunla uzun uzun konuşmaya daldı. Nerelere gittiğimizi de öğrenmeye çalıştı. Sonra ansızın,
bugün operada bir loca ayırtmıştım. Dostlarım gelemiyor. Bilet de elimde kaldı, yazık. Üstelik Sevil Berber'i oynuyor.
Babuşkam,
Sevil Berber'i mi? Diye sordu.
Ama acaba benim zamanımdaki Sevil Berber'i mi? Diye coşkuyla seslendi.
Evet, aynen o. Dedikten sonra yüzünü bana çevirdi. Uzunca bir süre baktı.
O zaman ne olup bittiğini, gerçeği tüm çıplaklığıyla sezinledim. Kızarıp bozarmaya başladım yine. Yüreğim coşku doluydu ve bu nedenle duracakmış gibi küt küt atmaya başlamıştı.
Ninem, demek o eski Barbie'ye ha? Hey gidi günler hey diye hayıflanmaya koyuldu. Benim zamanımda evimizde küçücük bir sahnemiz vardı. Rosina'yı ben oynamıştım, biliyor musunuz?
Bu gece gitmemizi önersem peki? Biletler boşa gitmesin hiç olmazsa, dedi kiracımız.
Bileciğim umulmaz ya, razı oluverdi.
Pekala, gidelim bakalım, dedi. Bizim Nastenkacık da daha tiyatro nedir bilmez. Kapısından adım atmamıştır.
Aman tanrım, bende bir sevinç, neredeyse çıldıracaktım vallahi.
Derhal hazırlıklara giriştik. Giyinip kuşanıp tiyatroya gittik.
Babuşkacım müzik için gidiyordu aslında. Daha doğrusu bunu beni sevindirmek, mutlu etmek için yaptı, biliyorum. Doğrusunu söylemeli. Altın gibi bir yüreği vardır kadıncağızın. Bize kalacak olsa tiyatroya falan gitmek aklımızın kıyıcığından da geçmezdi tabii. Sevil Berber'inin bende oluşturduğu etkiden hiç söz etmeyeceğim. Adamcağız orada bana öyle tatlı tatlı bakıyor, öyle çekici bir anlatımla konuşuyordu ki, gündüz gözüyle tiyatroya yalnız gitmemizi salt beni sınamak için önerdiğini hemen sezinledim. Ben soğan için sevinçten kabıma sığamıyordum. O gece son derece neşeli ve mutlu bir genç kızdım. Yüreğim korkunç çırpınışlarla çarpıp duruyordu işte. Ateşim de çıktı bir an. Gece boyunca Sevil Berber'ini dilimden düşürmediğim gibi uykumda da sayıkladım durdum. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Geceden sonra artık bize sıkça gelir gider diye düşünüyordum. Oysa tam bunun tersi çıktı. Aşağı yukarı bizden tam anlamıyla kesti ayağını. Ancak her ay bir kez bizi tiyatroya götürmek için yanımıza uğruyordu, o kadar. Biz de bir iki kez bu çağrıya uyduk ve onunla tiyatroya gittik. Ama ben bu gidişten pek sevinemiyordum. Babuşkacığım benimle her zaman ilgilenemediğinden, onun bu çağrıları bana acıdığı için yerine getirdiğini ve başkaca bir şey olmayacağını algılamış durumdaydım. Bunu anlamamak için gerizekalı olmak gerekirdi. Giderek üzerime bir ağırlık çökmeye başladı. Bana bir şeyler olduğunu anlıyor ama kesin olarak ne olduğunu kavrayamıyordum. Durduğum yerde duramaz, oturduğum yerde oturamaz olmuştum. Ne iş yapabiliyor ne de bir yana çekilip kitap okuyabiliyordum. Böyle zamanlarda beni bir gülme tutardı. Bu şekilde yaşlı kadıncağızı bunaltmaya, onu tedirgin etmeye çaba harcardım. Onu kızdırmak hoşuma giderdi bazen. Bazen de kendimi tutamaz, için için ağlamaya başlardım. Sonunda yataklara düşecek kadar kilo verdim. Çöp gibi kalmıştım neredeyse. Opera mevsimi sona erdi. Bu kez kiracımız büsbütün bize gelmez oldu. Ara sıra merdivenlerde karşılaşacak olsak hiç konuşmadan başıyla beni selamlayıp geçiyordu. Durumunda büyük bir durgunluk, bir ağırbaşlılık ve benimle konuşmak istemeyen bir görünüş vardı. O merdivenlerden inerek sokağa vardıktan sonra ben de basamakların ortasında bir pancar gibi kızararak kala kalırdım. Onunla göz göze gelir gelmez öfkem tepeme çıkıyordu zaten. Coşkumu da bastırabilmem güçleşiyordu. Serüvenim tamamlanmak üzere artık. Tam geçen yılın Mayıs ayında kiracımız babuşkamla konuşmak üzere yanına geldi. Buradaki görevini tamamlayıp bir yıl için Moskova'ya gideceğini belirtti. Bu sözler kanımı beynime sıçrattı. Zaten sözcükler ağzından dışarı uğrar uğramaz sandalyeye kaykılıp kaldım. Tabii yaşlı ninecim henüz akın karanın farkında değildi. Kiracı ninneciğimle de benimle de üzüntülü bir vedalaşmadan sonra odasına çekildi. Olduğum yerde çaresiz kala kalmıştım. Ne yapmalıydım şimdi peki? Hiçbir sağlıklı çare gelmiyordu usuma. İyice düşünüp taşındıktan sonra bir karara vardım. Kiracı ertesi gün kesinlikle gidecekti. Ben de vermiş olduğum kararı uygulamak üzere babuşkamın uykuya çekilmesini bekledim. Düşündüğüm gibi de yaptım zaten. Büyücek bir torbanın içine birkaç kat giysi ve çamaşır koyup bağladım. Bu bohçayı sırtlayıp onun kaldığı tavan arasındaki bölmeye çıktım. Onun yanına çıkarken ölü gibiydim. Sanırım bu çıkış tam bir saatte gerçekleşmişti. Bana kapıyı açtığında şaşırmış gibiydi. Kapıyı ittim. Yüz yüze gelince sanki bir hayaletmişim gibi korkunç bir haykırış koyuverdi. Attığı çığlıkla birlikte yanıma hızla geldi. Ben de hiç kendimde değildim. Canım tenimden çekilir gibiydi. Ayakta bile duracak durumum yoktu. Hemen bana su yetiştirdi. Suyu içince biraz toparlandım. Kendime geldiğimde ise elimdeki bohçayı yatağın üstüne koydum. Hemen yanına diz çöktüm. Yüzümü iki elimle kapayarak, iki gözümden sel gibi yaşlar akıtarak ağlamaya koyuldum. O da belli ki o anda her şeyi dipten doruğa anlamıştı. Kiracımızın da durumu perişandı. Gözlerimin önünde öyle boynu bükük, öyle solgun bir görünüm içindeydi ki, bir an yüreğimin başının ezildiğini duyumsadım. Başımda korkunç bir ağrı vardı ve bu beni çok sarsıyordu. Çevreyi de bu yüzden açık seçik göremez duruma gelmiştim. Yüzümü avuçlarımın içinde saklamam boşunaydı. Gözlerimden çeşmeler gibi boşalan yaşlara bir türlü engel olamıyordum. Onun hali de yüreğimi burkuyor, içimi paramparça ediyordu.
Lütfen sözlerime kulak verin Nastenka, dedi.
Konuşmaya boğuk bir sesle başlamıştı.
Ben yoksulun tekiyim. Hiçbir şeyi olmayan bir adamım. Hatta doğru düzgün bir memuriyetim bile yok şu anda. Mevki desem hak getirin. Evlendiğinizi varsayalım. Size nasıl bakabilirim söyleyin. Birlikte yaşamımız cehenneme dönüşmez mi sonra?
Zaten her haliyle elinden hiçbir şey gelmeyeceğini duruşundan anlamak olasıydı. Ama dinleyen kim? Bu konuda ayrıntılara varasıya dek konuştuk. Babuşkamın eteğine iğneli bir durumda oturmaktan artık usandığımı, ufukta gözlerimle nereyi görebilirsem oraya dek kaçacağımı, ne pahasına olursa olsun kendisiyle Moskova'ya birlikte gitmek istediğimi yüreklice bir bir anlattım. Böyle bir serüvenden sonra artık onsuz yaşayamayacağımı da ekledim sözlerime. Bir yandan utanç, bir yandan sevgi, bir yandan gurur ve her şey birden içimde kabarıvermişti. Yatağına kıvrana kıvrana yıkıldım kaldım. Öyle korkuyordum ki kabul edilmeyeceğimden. Ya bana hayır derse diye ödüm patlıyordu. Kiracımız kısa bir süre sandalyesinde kıpırdamadan oturdu. Daha sonra ayaklanıp geldi yanıma, ellerime yapıştı. Onun da gözleri ıpıslak olmuştu. O halde,
Nastenka'm, dedi.
Thank you.